Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Senden herkese merhabalar. 26 Haziran 2018 Salı gününde Dünya'dan haberlerle karşınızdayız. Dünya diyoruz ama tabii dünyanın dikkati de Türkiye'nin üzerinde. 24 Haziran seçimleriyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Biz elbette olup bitenleri seçimlerde nasıl algılandığını, farklı tarafların nasıl algıladığını aktarmaya çalışıyoruz ama dış politika merceğinden bakarak yapmaya çalışıyoruz. Bugün de devam edecek bu durum. Hem programın ilk yarısında size dünyadan öne çıkan başlıkları aktarmaya çalışacağım. İkinci yarısında Marmara Üniversitesi'nden doçent doktor Barış Doster'e bağlanacağız ve soracağız yeni dönemde tablo nedir, resim nedir ve bu resimle nasıl bir dış ilişkiler tesis edecek Türkiye sorusunu yönelteceğiz kendisine. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Orta Doğu'daki durum, Avrupa Birliği ilişkilerde çerçeve ne olacak? Bir şeyler değişecek mi hakikaten? Beklentiler, kimlerin beklentileri ne kadar karşılanacak sorularına yanıt arayacağız. Dünyadan başlıklarım olacak yine aynı şekilde. Türkiye ile ilgili tebrikler, tepkiler, değerlendirmeler eksik değil. Amerika'dan, Avrupa'dan, Orta Doğu'dan yine başlıklarım olacak, size aktaracağım. Frekanslarımızı da aktarayım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2. İnternet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up'tan, yine rsfm.com.tr'den ve cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından Ekseni dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında da tekrarımız var. Hatırlatalım kaçıranlar için. Başlayalım. Türkiye seçimleri tartışılıyor, tepkiler devam ediyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Parlamenterler Meclisi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi gözlemcilerinin raporu biraz hararet yarattı desek yeridir. Basın toplantısıyla açıklamışlardı. Sıkıntılara dikkat çektiler ve daha ziyade aslında sandıkta seçmenlerin özgür iradesi vardı ama Cumhurbaşkanı ve iktidar partisi aşırı avantajlardan faydalandı dediler. Bir de tabii herkesin daha çok Batı dünyasının demek lazım, daha çok dikkatini çeken seçime giden sürecin kendisinin demokratik olmaması. Sandıktaki oylama bir yana, halka erişme, ulaşma, görüşlerini aktarabilmenin, bilmenin kanallarının açık tutulmaması. Demokrasi bir paket. Sadece birileri sandığa gidip sadece duydukları üzerinden oylama yapmıyorlar, bir tartışma süreci gerektiriyor. Buradan hareketle eleştiriler sıralandı. Bu gözlemci heyetinin başkanı ve koordinatörü ve üyelerinin basın toplantısında özellikle Cumhurbaşkanı'ndan sadece kendisine oy verenlerin değil, oy vermeyenlerin de Cumhurbaşkanı olması vurgusu yapıldı. Adaylara eşit koşullar sunulmadığı vurgusu eşliğinde açıkladılar. Eşit koşullarda yürütülmedi. Yani ana vurgusu bu oldu raporun, öyle diyelim. Olağanüstü hal altında bu arada seçimlerin yapılmış olması eleştirildi. Toplanma, ifade, basın özgürlüğünün sınırlanması eleştirildi. Burada Türk Dışişleri Bakanlığı ise üzüntü vermiştir diye tepki gösterdi bu eleştiriye. Teyit edilmemiş bazı münferit olaylardan abartılı sonuçlar çıkartıldığı değerlendirmesi yapmış Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Tümüyle özgür bir seçim olduğunu iddia ediyor Dışişleri Bakanlığı. Bu arada tabii hapishane hücresinde kendi iddiaları uyarınca anayasaya aykırı bir biçimde esir tutulduğunu söylüyor. Selahattin Demirtaş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dosyasını taşımaya karar vermiş. Burada da serbest seçim hakkının ihlal edildiği vurgusu yapılıyor. Tabii kampanya yapamadı. Eşit koşullar dediği bir adayın hapisten verdiği mesajlar, hatta Twitter üzerinden düzenlediği mitinglerle söz konusu olabilmişti. Bu açıdan böyle bir taşıma yapıyormuş, dosyayı taşıyor. Ama Şangay İşbirliği Örgütü Gözlem Misyonu Başkanı Vladimir Potanenko, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin adil ve şeffaf bir biçimde yapıldığını söylemiş. Yürürlükteki mevzuata uygun yapıldı, tüm koşulların oluşturulduğunu düşünüyor demiş heyet için öncesindeki demokratik sürece hiç atıf yapmamış. Soran olmuş mu acaba diye düşünüyoruz ama olduysa da yanıt vermedi demek lazım. Çünkü haberin içerisinde Şio heyetine bu koşulların kendisini, seçime giden koşulların kendisinin demokratik olup olmadığını soran çıkmamış gibi gözüküyor. Birleşmiş Milletler'in Türkiye ile işbirliğini sürdürmeyi dört gözle bekledikleri yolunda açıklaması olduğunu aktarayım bir de size. Tabii herkes ekonomide nasıl bir tablo olacak ona bakıyor. Evet, Avrupa Birliği'nden Türkiye'de demokrasi kısıtlı olsa da tabii OHAL koşullarına atıf yapıyor. Türk halkının demokrasiye bağlılığını seçimler göstermiştir saptaması geldi Federica Mogherini'den. Dışişleri ve güvenlik politikaları yüksek temsilcisinden yani dış politika şefi diye kısaltıyoruz biz onu. Demiş ki Mogherini açıklamasında AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'nin gözlem misyonunun değerlendirmesine göre seçmenler gerçek seçime sahipti. Ama ajitasyon yürütme koşulları, propaganda koşulları eşitliğiydi. Ayrıca kısıtlayıcı yasal dayanak ve mevcut OHAL yetkileri toplanma ve medya dahil ifade özgürlüklerini kısıtladı. Birçok ortak sorunu birlikte konuşmak için Cumhurbaşkanlığı ve mecliste çalışacağız diye de eklemiş Federica Mogherini. Evet, Almanya Dışişleri Bakanı'ndan ikaz geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. OHAL'i kaldırın dedi. Heiko Maas'ın açıklaması bu. Yeni seçilen Erdoğan'a yaklaşık 2 yıldır yürürlükte olan OHAL ile ilgili ikaz yaptığını gördük. Lüksemburg'da AB toplantısı için bulunan Heiko Maas böyle demiş. Ve Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray'dan açıklama geldi seçimlerle ilgili. Sözcü Sarah Sanders Türkiye'yi demokrasiyi güçlendirme yönünde adım atmaya ve ikili ilişkilerde sorunun çözümü üzerine çalışmaları sürdürmeye çağırmış. Güçlü ilişkileri teyit için Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında telefon görüşmesini organize etmek için çalışıyoruz demiş. Trump Erdoğan'la görüşmeye hazırlanıyor. Sanders'ın verdiği bilgiye göre bu saatlerde olabilir, ben kaçırabilirim. Bakmaya çalışıyorum bir yandan internete ama büyük olasılıkla Trump Erdoğan'ı kutlayacak. Tabii tepkiler eksik değil Amerika'da kongrede ama onun dışında yönetim gayet iyi ilişkiler sürdürüyor. En son Membiç Anlaşması yapılmıştı. Onu aktaralım Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimden hemen önce ve David Satterfield'ın da büyükelçi olarak atandığı Türkiye'ye aktarılmıştı. Bu arada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman 24 Haziran seçimlerindeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmiş. Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün Orta Doğu Merkezi'nden Vladimir Fitin ise Erdoğan'ın seçimlerde elde ettiği galibiyet ile tek kişilik iktidarını pekiştirdiği ve daha sert bir politika izlemesinin beklendiği yorumu yapmış. Şimdiye kadarki politikaları yumuşak mı buluyordu acaba yorumcu diye sormak lazım kendisine ama herhalde rotanın çok da değişmeyeceği, daha sert ve kararlı bir biçimde elindeki katlanmış güç ve imkanla eskisine göre daha sert kararlı biçimde uygulayacak demiş kendisi. Ve Amerika'da Pentagon'dan bir açıklama var Membiç'le ilgili. Türkiye ile hemen seçimlerden önce Membiç Anlaşması yol haritası çıkartılmış. Devriye görevleri başlamıştı. 4 tane devriye görevi yapıldı. İkinci aşamaya odaklandıklarını açıklamış Pentagon sözcülerinden binbaşı Adrian Rankine Galloway. Demiş ki geçen hafta sonu yapılan toplantılar 4 Haziran'da üzerinde mutabık kalınan Membiç yol haritasının uygulanması için Amerika ile Türkiye savunma yetkilileri arasında devam eden diyaloğun ve istikrarın Membiç yakınlarında sağlamaya yönelik vaadimizin parçasıydı. Ek olarak yapacağımız yeni bir duyuru yok demiş ama istikrarı sağlamaya yönelik bir ikinci aşamadan da bahsediliyor ki bunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamıştı. Yönetimin tesis teşkil edilmesi Suriye toprakları üzerindeki bir Suriye kasabasındaki yönetimi Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye birlikte belirleyecek, böylesi bir süreç öngörülmüştü. Evet, Cumhurbaşkanı Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad uydu devletler diye nitelendirmiş. Türkiye'yi, Suudi Arabistan'ı, Katar'ı Suriye'de yönetimi beklenmedik bir devrim süsü vererek değiştirmeye çalıştıklarını fakat başaramadıklarını söylemiş. Ayrıca Türkiye'yi Suriye'ye gönderenin de Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söylemiş. Kuzey bölgelerimizdeki işgali iki yolla durduracağız. İki yol seçtik. Birincisi, en önemlisi ateşkes ve bunu başardık. Bu yolla pek çok bölgeyi normal yaşama döndürdük. İkinci yol ise teslim olmayan ve ateşkese uymayan teröristlere saldırı düzenlemek. Onlarla mücadele edeceğiz ve kontrolü güç kullanarak elde edeceğiz. Bizim için en iyi seçenek değil ancak ülkede kontrolü sağlamanın tek yolu bu demiş Beşar Esad. Evet, Vladimir Putin'in Orta Doğu temsilcisi Rusya Devlet Başkanı'nın Mikhail Bogdanov, Filistin-İsrail çözümü için Hamas heyetiyle bir araya gelmiş. Rusya'da yavaş yavaş Filistin meselesinde öne çıkmaya çalışıyor. Özellikle Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e elçiliği taşıma kararından sonra Filistin ayağı biraz boşta. Ama o da tabii, Trump da Ürdün lideriyle görüştü. İki devletli çözümün tesis edilmesi, hatta yüzyılın anlaşmasına adını veriyorlar bu planı. Orta Doğu'na çıkmıştı Trump'ın damadı, danışmanı Jared Kushner. Burada tabii Sina Yarımadası'ndan da bir parça alıp aslında enteresan bir biçimde orada bir Filistin devleti kurdurma sahilde. Bu bir iddia tabii ve üstelik de Mısır'a da dokunan bir iddia. Nasıl olacak, Mısır bu iddiayı yalanlıyor tabii. Mısır'dan parça alıp oraya, hani bu Filistin sorununun artık Kudüs meselesini çözebilmek için bir toprak verelim, devlet kursunlar, bu iş çözülsün mantığı işletiyor. Öyle gözüküyor. Bakalım ne yönde ilerleyecek gelişmeler. Bu arada Yunanistan enerji şirketi Energean, Gazze Marina dahil Gazze şeridi açıklarında doğal gaz sahaları açmak için Filistin yönetimiyle görüşmelere başlamış. İsraillerle de birlikte çalışıyorlar. Böyle işin ekonomik ayakları da var. Bakalım nereye evrilecek. İsrail'in BM daimi temsilcisi Danny Dannon ise Orta Doğu'daki tüm sorunların kaynağının İran olduğunu iddia etmiş. BM Güvenlik Konseyi Orta Doğu Kuzey Afrika durumu masaya yatırılmış. O toplantıda konuşmuş. İran'ın Suriye'den Yemen'e şiddet ektiğini, bölgede kanlı politika yürüttüğünü iddia etmiş kendisi. Bu arada Tahran'da piyasalarda, Tahran'da ekonomik kriz protestoların yükselmesine sebebiyet vermiş gibi gözüküyor. Grevler var, protesto ve polis müdahaleleri var. Kısmen haberler geliyor. İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah Larijani, ülkenin ekonomik istikrarını bozanları idam etmek tehdidi savurmuş vaziyette. Bir de hükümet sözü ulusal para birimi tümenin dolar karşısında rekor değer kaybı yaşaması üzerine yurt dışındaki vatandaşlara ellerindeki dövizi ülkeye getirmeleri çağrısı yapmış. Öyle ki içeriden hükümet yetkilileri halkımıza gerçeği söylemeliyiz. Yeterli bir dövizimiz yok elimizde diye açıklamalar yapıyorlar. Döviz arzında çok büyük sıkıntılar yaşanıyor İran'da. Ayrıca tabii bütün bunlar, nükleer anlaşmayı çöpe atmak, yaptırımları yeniden devreye sokmak, bütün bunlar hep Amerika'nın devreye soktuğu planlardı. Hal böyleyken Suudi Arabistan'dan da küçük bir başlık aktarmak istiyorum. O kadınlar otomobil yasağı nihayet 21. yüzyılda sona ermişti. İşte F1 pilotu olan bir takım kadınlar, tabii bunlar çok ayrıcalıklı olanları, direksiyon başına falan geçtiler ama bir de sosyal medyada kampanya başlatılmış, hashtag olarak da çıplak kadınlar Riyad'da otomobil kullanıyor demişler. Bu arada fotoğrafa bakıyorsunuz, bir çıplaklık var mı diye, hayır, hiçbir şey yok. Çarşaf değil ama her tarafı kapalı, kadınlar çıplak olmakla itham ediliyorlar bu hashtag'de. Böylesine bir toplumsal doku var. Evet, biraz NATO-Rusya çerçevesinde, Amerika-Avrupa çerçevesindeki başlıkları aktarayım. Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anapa kentinde ERA Askeri İnovasyon Teknokenti'nin kurulması kararını imzalamış. Genel olarak savunma harcamalarını kısma kararı var. Rusya yönetiminin savunma harcamalarını kısıp kalkınmaya yönelme vurgusu var. Ama tabii bir yandan da NATO çevrelemesi söz konusu. Amerika'nın Washington'ı ziyaret etmek isteyen eski NATO Genel Sekreteri Javier Solana'nın ülkeye vizesiz girişini reddettiği haberi var. Çok enteresan. Yani transatlantikteki müttefikler olmakla kalmıyorlar. NATO Genel Sekreterliği yapmış bir şahsiyete bu reva görülüyor. Hakikaten çok ilginç. Avrupa Birliği'nin 9 ülkesi birlikten bağımsız olarak kriz döneminde hızlı bir şekilde müdahaleyi kolaylaştıracak bir askeri kuvvet kurmak için niyet mektubu imzalamış. Fransa'nın öncülüğünde yapılıyor bu. Vaktiyle askeri komutada yer almamıştı. Yer almamayı seçmiş ülkelerden bir tanesiydi. Fransa'nın inisiyatifinde Almanya, Belçika, Britanya, Danimarka, Hollanda, Estonya, İspanya ve Portekiz katılmış. İnisiyatife Britanya'nın dahil olması tabii çok dikkat çekici. Savunma alanında işbirliğinin sürdürülmesi ve ayrı Avrupa ordusu kurmalıyız. Bu Amerikalılarla bu işi yapamayacağız algısı da eksik değil. Onu belirtelim. Bu arada Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Amerikan işletmelerinin yurt dışına çıkışını engellemek ve istihdamı korumak gerekçesiyle gümrükleri yükseltme kararına Avrupa Birliği'nin misillemesi başlamıştı. Bu merak etkisi yaratabilir diyenleri haklı çıkaracak bir gelişme var. Harley Davidson motor şirketi bu %25'lik ek vergi misillemesi kapsamına giriyordu. Üretimini yurt dışına çıkartma kararı almış ve Avrupa Birliği'nde, Amerika Birleşik Devletleri'nde azaltacak istihdamını, Avrupa Birliği ülkelerinde arttıracak. Trump bu işe kızmış, sinirlenmiş ve başka ülkelere istihdam taşımamak gerekiyor. Açıklaması yapmış. Bakalım ne olacak transatlantik hattında ilişkiler. Avrupa'dan Makedonya'dan başlığımız var. Makedonya Yunanistan'la Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak isminde anlaşmıştı. Mecliste de Makedonya Meclisi'nde 20 Haziran'da onaylandı. Solcu Başbakan Zoran Zaev liderliğinde Syriza ile Yunanistan'da Syriza lideri Başbakan ile Çipras'la yapılan anlaşmaydı bu ama muhafazakar Cumhurbaşkanı Makedonya'nın Gorge Ivanov bu anlaşmayı imzalamam resti çekti. Anayasaya aykırı olduğunu, ülkenin egemenliğini, bağımsızlığını Yunanistan'a teslim etmek anlamına geldiğini söylüyor. Tabii şimdi Makedonya daha büyük bir bölge aslında. Bugünkü Makedonya onun kuzeyinde kalıyor. Yunanistan'da Makedon mirası üzerine oturan bir ülke. Diğer ülkelerde de var bu durum ve bu kriz bir türlü Makedonya'nın NATO üyesi olmasına müsaade etmiyor. Bu formül bulunmuştu ama bu da Cumhurbaşkanı'na dönecek gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanı bu arada bir kez daha veto ederse meclisten geçebilirmiş ama bir de referandumu var işin. Ne olacak? Referandumda halk ne diyecek? Evet, vaktim doluyor. Son başlıkları söyleyeyim. Amerika'da sanat dünyasında Donald Trump hedef tahtasına oturtulmuş bir isim. Ama kült filmlerin yönetmeni David Lynch, Trump tarihteki en büyük başkanlardan biri olabilir demiş. İfadelerini kullanmış. The Guardian'la söyleşi yapmış Hollywood'un sıra dışı ismi. Kimsenin kendisine zekice karşı çıkamadığını, müesses nizam dışındakilere kapıyı açmasıyla farklı bir başkan olduğunu söylemiş. Trump da bundan çok hoşlanmış. Şimdi beni övdüğü için kariyeri bitmiştir diye de yorum yapmış David Lynch hakkında. Bu arada Amerikan Savunma Bakanı'nın Çin'i ziyaret ettiğini belirtelim. Sonuçlarını da birlikte yarın gözden geçireceğiz. Efendim bir ara verelim. İnce Saz'dan İnce Ayarı dinleyelim. Az sonra doçent doktor Barış Dostlar'la birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın.
Ayarlarım dur dedi kalbim, dura kaldım. geçtim bu yoldan, senin olsun erikli bahar. Bir gölge uzandım, dilimde ince saz var. Artık ne rüyalar, ne de iç yakıcı anılar. Durdurdum zamanı benden buraya kadar.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Kerem Has'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Marmara Üniversitesi'nden doçent Barış Doster var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi günler diliyorum.
Teşekkürler. Barış Hocam, şimdi çok kritik bir seçim sürecinden geçti Türkiye. Fazla demokratik olmamakla eleştirildi. İktidarın devlet imkanlarını kullanması, bunun karşısında muhalefetin sesinin kısılması, duyurabildiği kadarıyla muhalefetin bir takım mitingler damgasını vurdu. Başta ana muhalefet lideri CHP'nin adayı Muharrem İnce olmak üzere ve sandıktan biraz da Türkiye'deki nüfusun yarısını oluşturan diyelim 50-50 diye artık %50-50 diye tanımlıyoruz. %50'yi oluşturan muhalefetin hayal kırıklığı çıktı. Şimdi bundan sonra ne olacak? Türkiye nasıl bir yere gidiyor? Özellikle de dünyadan da bütün bunlar hem muhalefet hem iktidar çok yakından izlendi. Biraz bunu anlamaya çalışıyoruz. İçeride olup bitenler, bundan sonra Türkiye'nin dünyadaki yeri ne olacak? Nasıl adımlar atabilir? Nasıl görülüyor? Nasıl algılanıyor? Dolayısıyla önce siz seçime bakınca ne görüyorsunuz? Ondan başlamak istiyorum.
Seçime bakınca hem son iki seçimde, biri cumhurbaşkanlığı, biri referandum olmak üzere, hem de 24 Haziran'da yapılanlarda şunu görüyorum. Toplum 52'ye 48 şeklinde bloklaşmış durumda. Bir tarafta Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nden oluşan ve ideolojik ekseni de muhafazakar, milliyetçi olan bir blok var. Öbür tarafta hani bu kadar kürdeş olmamakla beraber, ideolojik olarak böyle bir ortak paydada buluşmamakla beraber, İçinde CHP'nin olduğu, içinde İYİ Parti'nin olduğu, içinde Saadet Partisi'nin olduğu bir Millet İttifakı var. Ve bir de onun dışında Halkın Demokrasi Partisi var. 52 ve 48'in bize öğrettiği bir şey daha var. O da oy geçişkenliklerinin, oy kaymalarının, oy akışkanlıklarının karşı taraf arasında değil de, iki farklı cenah arasında değil de, blokların kendi içinde olduğu. Yani Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında bir oy geçişkenliği, oy akışkanlığı var. Öbür tarafta da Cumhuriyet Halk Partisi bir miktar HDP'ye, bir miktar da İYİ Parti'ye oy kaptırmış görünüyor. Bu işin bir tarafı. Gelelim diğer tarafına. Ana Muhalefet Partisi de oy kaybetti. İktidar Partisi de oy kaybetti. Hatta ve hatta Milliyetçi Hareket Partisi de yaklaşık 1 puan, 0.9 oranında oy kaybetti. 7 aylık bir parti olan İYİ Parti, %10 ile başladı siyasal hayatına. Ama onun genel başkanı Meral Akşener de siyasi iddiasına, kendine koymuş olduğu siyasi çıtaya pek de yakışmayan, partisinin de altında kalan bir oy oranıyla tamamladı Cumhurbaşkanlığı seçimini. Bu açıdan baktığımızda Ana Muhalefet Partisi açısından bir diğer sıkıntı daha var. Hem iktidarın puan kaybettiği bir ortamda puanını arttıramamış, tersine kaybetmiş, hem de kendi içinden çıkardığı Cumhurbaşkanı adayı %31 oya yaklaşan bir oy bandıyla, 30.8 ile partisinin çok üzerinde bir oy almış. 8 puan daha yüksek oy almış. Bu da Ana Muhalefet Partisi'ni biraz sıkıntıya sokacak. Önümüzdeki günlerde muhtemeldir ki bir kurultay sürecini başlatacak olan bir diğer dinamik. Bu iç tablo. Ha, gelelim dış tabloya. Bundan sonra ne olur?
Evet.
Peşinen söyleyelim. Şimdiye kadar ne oldu ise bundan sonra da o olur. Yani perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Bu aşamadan sonra iktidar blokundan, iktidar bileşenlerinden, Recep Tayyip Erdoğan'dan ne Avrupa Birliği ile ilişkilerde, ne Türk dünyasıyla ilişkilerde, ne Rusya ile ilişkilerde, ne ABD ile ilişkilerde, ne İslam alemiyle ilişkilerde şimdiye kadar yaptıklarından çok daha farklı bir tutum beklemek gerçekçi değil. Belli konu başlıklarında keskin U dönüşleri yapmasını beklemek gerçekçi değil. Unutmamak gerekir ki gerek Adalet ve Kalkınma Partisi, gerekse onun müttefiki olan, şimdi artık sadece siyaseten değil, 5 milletvekili az soktuğu için, 300'ün altında 295 ile girdiği için, siyasetin yanında sayısal olarak da desteğine gereksinim duyduğu Milliyetçi Hareket Partisi, özünde içerideki bütün milliyetçi, bütün muhafazakar söylemlerine rağmen son kertede NATO'ya, Atlantik İttifakı'na bağlı partilerdir.
O zaman onların... Çok özür diliyorum, lafınızı kesiyorum. Aynı şekilde AKP için de söyleyebiliriz herhalde, değil mi? AKP, MHP cephesi NATO'ya ve Batı ittifakı.
Evet, evet. Yani gerek Adalet ve Kalkınma Partisi, gerek MHP derken kastettiğim oydu. Yani Türk siyasal hayatının emperyalizmle, onun bölgeye ilişkin tasarrufları ve tasavvurları ile, kapitalizmle en barışık partileridir. O kadar barışıktırlar ki, yani mevcut iktidar bloku, Erdoğan liderliği ve Erdoğan'ın kadroları, Erdoğan'ın başbakan tercihleri, hani geçmiş yıllarda Turgut Özal'la, geçmiş yıllarda Tansu Çiller'le, geçmiş yıllarda Mesut Yılmaz'la, geçmiş yıllarda Adnan Menderes'le kıyaslandığında, hani daha az Amerikancı değilim, muhtemelen daha çok Amerikancı bile çıkabilir bakış açınıza bağlı olarak. Dolayısıyla mevcut iktidar blokundan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, artı onun müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi'nden, hani içeride bazen kamu oyuna dönük olarak biraz anti-batıcı, biraz anti-Amerikancı söylemler dillendirilse bile, bunlara hiç kanmamak, bunlara hiç inanmamak, bunlara hiç mi hiç itibar etmemek gerekir ve bu iktidar blokundan, her iki partiden de öyle bir Avrasyacı, öyle bir NATO'ya mesafe koyan, öyle bir anti-emperyalist yönelime girmesini beklemek hiç gerçekçi değil.
Peki bir şey sorabilir miyim bu noktada? Bütün batılı analizlerde eyvahlar olsun biz Türkiye'yi dışladık, şimdi Avrasya'ya yöneldiler diye analizler görüyorum. Yani Hakikaten ben de anlamakta zorlanıyorum ama söylem bu. Yani Tayyip Erdoğan, şimdi bakıyorum tebrikler var. Amerikan, en son Amerikan başkanı görüşeceğini söylediler şimdi. Amerika ile de ilişkiler. Zaten seçim öncesinde Amerika tercihini açıkça Erdoğan diye de koymuştu. Onu biliyoruz. Ama bakıldığı zaman niye böyle bir algı var Batı'da?
Batı biraz bizim zekamızla alay edercesine, biraz da Tayyip Erdoğan'ı üzerinde adeta bir demokrasinin kılıcı gibi, canım sen Batı'dan kopuyorsun eyvah şeklinde mesajlar vererek onu iktidarının ilk yıllarındaki en açık ve en keskin Batıcı, Amerikancı, NATO'cu hasta çekmek istiyor. Yoksa kendi yazdıklarına kendileri de inanmıyorlar.
Hı hı.
Neden inanmıyorlar? Bunu madde madde açıklayalım.
Tamam.
Türkiye'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de önce Batı'yla, ABD ile ve küresel kapitalizmle, küresel sistemle ilişkileri çok yoğundur, çok kapsamlıdır ve çok derindir. Sadece diplomatik düzlemde değil, NATO üyeliğini, Avrupa Konseyi üyeliğini, Avrupa Birliği aday üyeliğini kastederek söylemiyorum bunu. Sadece diplomatik düzlemde değil, ekonomik düzlemde de Türkiye'nin bir numaralı dış ticaret ortağı Almanya'dır. Bir. İki, Türkiye merkez, gelişmiş, ileri, kapitalist, emperyalist ülkeler için üretim yapan yarı çevre konumundaki bir tedarikçi ekonomidir. Üçüncüsü, Türkiye'nin en kalabalık diasporası ne Hindistan'dadır, ne Çin'dedir, ne Rusya'dadır, Almanya'dadır. Yurt dışında, ana vatandan uzakta, gurbette 8 milyon Türk yaşar. Bunun 3,5 milyonu Almanya'da yaşar. Almanya dahil bunun 5,5 milyonu Avrupa'da yaşar. Yani o bağlamda Türkiye'nin ta Osmanlı'dan bu yana kültürel, toplumsal, entelektüel, diplomatik yönelimi Batı olduğu gibi Batı'yla iktisadi ilişkileri de çok içicidir. Her ne kadar Almanya'nın ardından sırasıyla Çin ve Rusya Türkiye'nin ikinci ve üçüncü dış ticaret ortakları olarak öne çıkıyorlar ise de unutmayalım ki her iki dış ticaret partnerinde de ticaret açık ara Çin ve Rusya'nın lehinedir. Dahası Türkiye'nin bir de coğrafi olarak da Rusya'ya enerji bağımlılığı söz konusudur. Türkiye'nin bu ihtiyaçlarını alt alta yazdığımızda Rusya ile olan enerji bağımlılığını tükettiğimiz doğalgazın kabaca 3'te 2'si Rusya'dan geliyor çünkü.
Evet.
Rusya'nın dışında İran'la, Irak'la, Azerbaycan'la olan enerji ticaretini keza Rusya'dan biz doğalgazdan gayri ciddi şekilde petrolle ithal etmekteyiz. Bu bölgeyle, Rusya başta olmak üzere bu bölgeyle olan ilişki daha çok iktisadi temellidir. Bir. İkincisi, çok önemli bir dış politika başlığı olan Suriye meselesinde Türkiye çok acı deneyimlerle ve çok ağır bedeller ödedikten, çok büyük yanlışlar yaptıktan sonra tamamen Batı'dan kopmasa da, tamamen Atlantik ekseninden, ABD ekseninden kopmasa da bir miktar Rusya ve İran'a doğru yaklaşmış görünüyor. Ancak bu yaklaşmadan, bu U dönüşünden, hele de Rus uçağını düşürdükten, Rus büyükelçisini Ankara'da öldürdükten sonra gelişmeleri hatırlayalım. O cinayetten sonra gelişmeleri.
Evet.
Ama bunlardan sonra yaşananlar, yani Rusya'ya bir meyletme, işte Soçi zirvesi, Astana süreci falan, bunlar Türkiye'nin Batı'dan koptuğu, bunlar Türkiye'deki Atlantik ezberlerinin bozulduğu şeklinde yorumlanamaz.
Niye yani, sevindi peki o ülkeler? Yani ilk tebrik edenlerden bir tanesi, ilk değil tabii ama Rusya Devlet Başkanı oldu. İran Dışişleri Bakanlığı'nın da Ruhani de aynı şekilde tebrik etti ve İran Dışişleri Bakanlığı'nın böyle sanki hakikaten çok sevinmiş gibi bir hali vardı. Oysa biz biliyoruz ki Suriye Savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler yüzünden Türkiye ile İran çok zor durumlara geldiler. Bunun sebebi ne peki? Rusya nasıl algılıyor? Yanlış mı algılanan bir şeyler mi var
Rusya
daha doğrusu İran?
Rusya çok haklı ve çok doğru anlıyor. Rusya kendi pozisyon açısından haklı. Niçin? Şundan. Türkiye'de Türkiye'yi yöneten siyasal kadro üzerinde Rus nüfuzunun artması, iktisadi olarak artması, diplomatik olarak artması. Bir, Türkiye'nin Suriye meselesi başta olmak üzere biraz Rusya'ya yanaşması. İki, Türkiye'nin ülkemizin ilk nükleer santralini Ruslara hem de çok cömert bir ihaleyle, Ruslar açısından son derece ballı bir ihaleyle vermesi. Üç, bütün bunlar alt alta yazıldığında ve en önemlisi, Türkiye'de haklı gerekçelerle de olsa ideolojik olarak çok güçlü bir akım olmasa bile ABD karşıtlığının, NATO karşıtlığının biraz mırıntı düzeyinde, biraz komurtu düzeyinde de artması elbette Rusya'nın işine gelir. Rusya, Suriye meselesinde Türkiye'nin yanına yaklaşmasından, Türkiye'de farklı gerekçelerle, farklı sebeplerle, farklı nedenlerle de olsa, farklı cenahlardaki ABD karşıtlığının biraz daha gürbüz, daha cabbar, daha görünür hale gelmesinden olsa olsa son derece mutlu olur.
Hı hı.
Rusya, Türkiye'nin kendisine olan enerji bağımlılığının daha da pekişmesinden olsa olsa son derece mutlu olur. Hı hı. Dikkat ederseniz zaten Recep Tayyip Erdoğan'la Putin arasındaki görüşmelerin, telefonlaşmaların, ikili ve çoklu zirvelerdeki buluşmaların sayısı da Rusya'nın bu işten ne kadar mutlu olduğunu gösteriyor. Bir, Rusya'nın çok mutlu olduğunun ikinci karinesi, Rus uçağı düşürüldükten sonra ve Ankara'daki Rus büyükelçisi öldürüldükten sonra Rusya'nın hiç de bunu bir kine, bir husumete, bir kalıcı düşmanlığa çevirmeyip son derece dinamik bir şekilde sahadaki gelişmeleri anında müzakere masasına aktararak ve Türkiye'yi kendi yanına çekerek ritmik, enerjik, dinamik bir diplomasinin, artı pragmatik bir diplomasinin örneğini veren adımları oldu.
Hı hı. Peki bundan sonrası için ne demek lazım? Şimdi biz seçimlere Amerika ile Membiç uzlaşması, atanacak Amerikan Büyükelçisi'nin fısıldanması, Kandil konusunda, operasyonu konusunda hiç fazla gürültü çıkartılmaması eşliğinde gittik. Trump belli ki kongrede bir takım sorunlar var. Amerika'da Türkiye karşıtlığı eksik değil siyasette ama bir de başta şirket yönetir gibi Amerika'yı yöneten Amerikan politikaları icabı bir başkan var. Zaten öyle söylüyor kendisi. Türkiye'de de kendisine çok benzeyen, hatta belki de dünyada en çok benzeyen herhalde Tayyip Erdoğan'a Donald Trump olsa gerek, söylem, etrafa verdiği mesajlar, kavgacı üslup, sürekli olarak polemik, karşı tarafı suçlamak bağlamında baktığımız zaman herkes Rusya lideriyle bir takım bağlantılar kuruyor ama açıkçası ben hiç kuramıyorum. Ben tam tersine Donald Trump'la doğrudan bağlantılı görüyorum. Baktığım zaman, incelediğim zaman. Bundan sonra Türk-Amerikan ilişkileri nereye gider? Ne olur buradan?
Şimdi dikkat çekiyoruz ve her iki lider de iş adamı olarak bakıyor. Her iki lider de uzun vadeli ilişkileri sevmiyor. Her iki lider de ittifaklar, paktlar, bloklar arası ilişkileri sevmiyor. Her iki lider de meseleye stratejik değil, taktik, uzun vadeli değil, anlık, ittifaklar kapsamı değil, birebir ilişkilerle, hatta kişisel ahbaplıklar, arkadaşlıklar üzerinden çözüm bulmaktan yana olan iki lider.
Hı hı.
Bu açıdan baktığımızda Türkiye'ye seçimlerden evvel gerek ABD'nin gerek İngiltere'nin açtığı politik kredi fonda tutulduğunda her iki liderin de tamamen pragmatik gerekçelerle Suriye meselesi başta olmak üzere ilişkilerde bundan sonra hırgür çıkarmayacaklarını, çok pragmatik adımlarla birbirlerine yaklaşmayı tercih edeceklerini düşünüyorum. Her ne kadar Türkiye'de bakanların, hükümet üyelerinin FETÖ terör örgütü üzerinden, PKK, PYD terör örgütü üzerinden, Rıza Zarrab davası üzerinden, Cumhurbaşkanı'nın korumalarına ABD'de açılan davalar üzerinden, işte en son uçaklar üzerinden, söz verilen ama teslim edilmeyen otomatik silahlar üzerinden, işte İzmir'deki ABD vatandaşı, Hristiyan din adamı üzerinden kimi gerilimi dozu arttırıcı sözleri olsa bile ben bunların tamamen ama tamamen iç kamuoyuna yönelik olarak iktidar partisinin tabanını tahkim etmeye, pekiştirmeye yönelik olarak söylenen sözler olduğunu düşünüyorum.
Hı hı.
ABD'li diplomatlarla, ABD'li politikacılarla, ABD'li sözcülerle yapılan baş başa görüşmelerde hiç de o yüksek perdeden sözlerin, hiç de o sert ve uzlaşmaz ses tonunun kullanıldığını, dillendirildiğini asla ve asla düşünmüyorum.
Hı hı. Dolayısıyla da Türkiye'nin çok da fazla bir, yani daha sertleşme, daha işte NATO'ya meydan okuma, dünyaya meydan okuma, bir de öyle beklentiler var çünkü. İşte Avrasyacılığa yönelme, tamamen blok değiştirme, Rusya ile aynı hatta çekilme, Batı karşıtı olma falan gibi bir yönelimi olacağını düşünmüyorsunuz anladım.
Olmayacak. Kesinlikle olmayacak. Çünkü iktidar bileşenleri açısından, iktidarın dayandığı sınıflar, katmanlar, kitleler açısından da böyle bir Avrasya yönelimi söz konusu değil. Avrasya güçleri de Türkiye ile pragmatik anlamda, enerji odaklı, ekonomi odaklı işbirliğini geliştirseler de Türkiye'nin ideolojik olarak, toplumsal olarak, kültürel olarak ekonomi politik bağlamında bir Avrasya yönelimin olmadığının ayırdındalar, bilincindeler. Hı hı. Yani ne Çin'deki bir devlet adamı, ne Rusya'daki bir akademisyen, ne Hindistan'daki bir uluslararası işler dış politika yorumcusu Türkiye'nin böyle net başı sonu belli, adı konulmuş bir stratejik Avrasya yöneliminin olmadığının ve kısa vadede olmasının da mümkün olamayacağının farkında.
Peki bir de işin son olarak siyasal İslam veçesini sormak istiyorum. Çünkü Türkiye toplumunun yavaş yavaş ağır ağır siyasal İslam motifleriyle donatıldığını, şimdi görmediklerimizi 10 sene sonra göreceğimizi söyleyen çok fazla yorumcu var. Şimdi bu bağlamda sandıktan çıkan sonuçta MHP'nin bulunmasının bir parça daha ulusal karakteri, milliyetçi karakteri arttırdığı ve iktidar partisinin %42'de kaldığı için her ne kadar lideri kazanmış olsa da onlar MHP'den gelen oylar, dolayısıyla aslında bu cephe kaybetti yorumları yapılıyor. Dolayısıyla da MHP lideri Bahçeli'ye mahkum yorumları yapılıyor. Burada tabii biz milliyetçi mukadderatçı mantığın tekrar geri döndüğü yorumlarını görüyoruz. Ama burada eskiden siyasal İslam bir tutam daha fazlaydı. Hatta birkaç tutam daha fazlaydı. Bu değişir mi? Bir ikincisi, bu bağlamda da Suriye politikası, Orta Doğu politikası, İran politikası, Körfez'le ilişkiler, onda neler beklemeli?
Birincisi milliyetçi, muhafazakar, mukaddesatçı, mütedeyyin, mümin kitlelerin asıl ana partisinin Adalet ve Kalkınma Partisi olduğu görüldü. Bir kez daha görüldü. Hı-hı. Yani Saadet Partisi milliyetçi, muhafazakar, siyasal İslamcı, hı-hı, mütedeyyin, mümin kitlelerden umduğu ölçüde oy alamadı.
Evet.
Ha, bu yeni mi, bu yeni değil. Sonuç olarak yani 3 Kasım 2002 seçimlerinde siyasal hayatına %35 oy ile başlamış. Bunu 40'lara 47'lere tırmandırmış. 50'ye kadar yükseltmiş. 2015 Kasım seçimlerinde olduğu gibi. Ve 2 gün öncesi itibariyle de 42 küsüre gerilemiş bir parti var. Ama halen yaygın temsil anlamında Türkiye'nin en büyük partisi.
Hı hı.
Yani henüz kesin Yüksek Seçim Kurulu verileri açıklanmadı. Ama Tunceli hariç, Iğdır,
evet,
hariç,
evet,
ve Hakkari hariç, yani 81 ilimizin 3'ü dışında her yerde milletvekili çıkarabilen ya birinci ya ikinci parti olan bir Adalet ve Kalkınma Partisi var karşınızda. Şimdi %40-50 arasında bir oy bandında gidip gelmek aynı zamanda şunu da gösteriyor. Demografik olarak, sosyolojik olarak, politik olarak hemen hemen her iki yurttaştan birinden oy alan bir Cumhurbaşkanı var karşımızda. Varsıldan da, yoksuldan da, kentliden de, köylüden de, kadından da, erkekten de, gençten de, yaşlıdan da, yüksek eğitimden de, düşük eğitimden de, Kürt kökenli yurttaşımızdan da, Türk kökenli yurttaşımızdan da, HDP'ye oy verenden de, MHP'ye oy verenden de, Alevi yurttaşımızdan da, Sünni yurttaşımızdan da oy alabilen bir politik aktör var karşımızda. %52 oyu biz çünkü başka türlü açıklayamayız.
Evet.
Ne demografik olarak başka türlü açıklayabiliriz, ne sosyolojik olarak başka türlü açıklayabiliriz, ne de politik olarak başka türlü açıklayabiliriz. Çünkü bu çok yüksek bir oran ve yüksek bir temsil kabiliyeti demektir. Her üç anlamda da. Ha. Bundan sonra peki, bundan sonra siyasal İslam'ın macerasına baktığımızda ne olur? Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki bir miktarlık, %7-8'lik oy düşüşü siyasal İslamcı mücadelenin hem de iktidar olanaklarından beslenen, iktidarı besleyen, iktidardan beslenen özel sektörle, sermaye gruplarıyla, bürokrasiyle fazlasıyla iç içe geçmiş olan, devleti, bürokrasiyi çok önemli ölçüde kuşatmış, dönüştürmüş olan, toplumda çok ciddi mevzilere ulaşmış bulunan siyasal İslamcı mücadelenin elbette bu 6-7 puanın azalmasıyla vazgeçeceğini, havlu atacağını beklemek gerçekçi değil. Hı-hı. Ben o kadar iyimser biri değilim.
Hı-hı.
Ha, ama bir de dünyanın gidişatı var. Yani Mısır'da olanlar meydanda, Orta Doğu'da olanlar meydanda. Türkiye'nin artık Katar'la, Suudi Arabistan'la bile eski muhabbetinin, eski sohbetinin olmadığı meydanda. ABD'nin siyasal İslam'a yaptığı yatırımda bir parça durakladığı, tamamen vazgeçmese de tekfirci, selefi, vahabi örgütleri desteklemekten tamamen vazgeçmese bile bunlara destek hızının bir miktar kesildiği meydanda. Su Suriye'de bu Selefi, Tekfirci, Vahabi örgütlerin en kanlı, en barbar, en cani örgütlerin arkalarına Amerikan emperyalizminin desteğini, bölge ülkelerinin desteğini, Körfez bloğunun desteğini almış bu örgütlerin Esad'a, onun destekçisi olan Rusya, İran ve Lübnan Hizbullah'ına karşı kaybettiği meydanda. Şimdi bütün bunları alt alta yazdığımızda da hani siyasal İslam'ın orta vadede Türkiye'ye çok da fazla bir şey vaat etmediğini, 16 yıllık pratiğinin de Türkiye'nin temel meselelerinden hiçbirisini çözemediğini görüyoruz. Ortada 551 milyar dolar betona gömülmüş bir Türkiye fotoğrafı var. Ama bunun dışında ne sağlıkta, ne eğitimde, ne adalette, ne refahın tabana yayılmasında, ne vergi adaletinde, ne adil bölüşümde hiç de parlak bir Türkiye fotoğrafı yok. Hı hı. O açıdan baktığımızda hani ben ne çok iyimserim ne de çok karamsarım. Gelelim Orta Doğu ile ilişkilerini Suriye ile, Mısır'la, İsrail ile, İran'la, Irak'la ilişkilerin ne yönde evrileceğine. Bakınız burada Milliyetçi Hareket Partisi koalisyon ortağı olduğu halde, bunun adını korkmadan koyalım. Her ne kadar iktidara yandaş olan isimler, kalemler, uzmanlar artık koalisyonlar devredildi deseler de adı konulmamış bir üçüncü Milliyetçi Cephe Hükümeti var karşımızda. Sayısal olarak da var, 5 eksiği tamamlamak adına parlamentoda, siyasal olarak da var. Cumhur İttifakı'nın bir bileşanı olarak. Ben o bağlamda mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin değil mi, beklenir ki, umulur ki Türk dünyasına, Kafkasya'ya, Avrasya'ya, Türkistan coğrafyasına yönelik olarak özel vurguları, özel talepleri, özel istekleri olsun. Ama böyle bir hava ortalıkta söz konusu değil. Ya da beklenir, umulur ki 16 yıllık iktidar sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hani Ahmet Davutoğlu'nun o özel çabalarını, hayatta hiçbir karşılığı olmayan stratejik derinlik vurgularını, Orta Doğu'da bizden habersiz kuş uçmaz, buraları sokak sokak biliyoruz şeklinde artık gayri ciddiliği ortalığa dökülmüş olan o söylemlerini hatırlarsak, beklenir ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özel bir Orta Doğu vurgusu, özel bir Müslüman kardeşler vurgusu olsun. Ama dikkat ederseniz bunların da artık hiç hayatta karşılığının olmadığı sınandı ve kanıtlandı. O bağlamda ben son 3-4 yılda hangi dış politikayı izliyor ise, hangi oynak dengeler, kıvrak dengeler Washington ve Moskova arasında, Beyaz Saray'la Kremlin arasında pragmatik dengeler öne çıkıyor ise, iç siyasette kullanılan diskur, retorik nasıl dış siyasette kullanılmıyor ise veya dış siyasette kullanıldığında da dışarıda iş yapsın diye değil, dışarıdaki muhataplara geri adım attırsın diye değil, tamamen iç kamuoyunu tahkim etmek amacıyla kullanılıyor ise, bundan sonra bunların aynen devam edeceğini düşünüyorum.
Evet. Çok bir değişiklik olmayacak gibi gözüküyor. Bakalım bu dünyada da sıkışmışlık var. Nereye gidecek hep beraber göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Barış Doster'e yayınımıza katıldığı ve değerli saptamaları, yorumları için. Çok teşekkürler.
Ben teşekkürler. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum.
Efendim ince sazdan masalla veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Saçları lüle lüle taralı, deniz kokusundan anlaşılan adalı. Yelkovan akrebe varalı, bakıyorum da o hiç değil oralı. Bir yangın ki sorma, nasıl da sardı sonra. Gelsen bir pazar, koksak lale zar, yazdıkça yazar, değmesin nazar. Narin kendisi, İstanbul hanımefendisi, gönlün düşerse bitmez bu masal. yazar, koksak lale zar. Yazdıkça yazar, değmesin nazar. Narin kendisi, İstanbul hanfendisi. Gönlü düşerse bitmez bu masal. Gelsem bir pazar, koksak lale zar. Yazdıkça yazar, değmesin nazar. Narin kendisi, İstanbul hanfendisi. Gönlü düşerse bitmez bu masal.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.